Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 30. Ayrım. Enerjisi bir türlü tükenmiyordu katilin. İki avının da baygın olması hoş değildi. Ama nasıl olsa ayılırlardı. Cahit'in kan kaybı fenaydı ama ölmemesi lazımdı. Onu da sevgilisinin yanına gömecek ve bir süre karşılarına geçerek yaptığı işin zevkini tadacaktı. Kan ter içindeydi. Durmadan toprağı kazıp durmuştu. Çukur derinleştikçe daha büyük bir şevkle kazma sallamaya devam ediyordu. Arada sırada da betonun üzerinde baygın yatan Cahit'e bir göz atıyordu. Kan kaybından yüzü bembeyazdı ama yaşıyordu hala. Omzundan akan kan, betonda pıhtılaşmadan yerin meyline uyarak tülayın içinde yattığı çukura doğru süzülmekteydi. Gömleğini, atletini çıkarmıştı katil. Yorgunluktan boncuk boncuk ter taneleri belirmişti kaslı bedeninde. Sonunda pek derin olmasa da genç kızın mezarının 30-40 santim ötesinde yeni bir çukur açma işini bitirmişti. Kazmayı bıraktı elinden. Gülmüyordu. Ama kanlanan gözlerinde muzaffer parıltılar oluşmuştu. Ağır adımlarla baygın yatan Cahit'in yanına gitti. Onu bacaklarından tutarak çukura doğru çekmeye başladı. Genç kız dehşet içinde olacakları sessizce seyrediyordu. Bütün ümitleri yıkılmıştı artık. Umduğu mucize de gerçekleşmemişti. İlk kürekten dökülen toprak, Cahit'in üzerine serpilirken genç adam gözlerini açmadan inledi. Hiç oralı olmadı katil. Cahit için kurtuluş yoktu. Tam küreği toprakla dolmuştu ki, bodrum kapısında gürleyen bir sesle dona kaldı birden. Yabancı bir ses, ''Buradalar komiserim, bulduk onları!'' diye bağırıyordu. Ne olduğunu anlayamadı katil. Şaşkın nazarlarla merdivene baka kaldı. Ellerinde silahları, iki resmi elbiseli polis hızla merdivenlerden iniyorlardı. Tabancalar üzerine çevrilmişti. Bu olanaksızdı. Hadiselerin bu şekle dönüşmesini bir türlü kavrayamıyordu. Nerede hata yapmıştı? Polis nasıl izini bulmuştu? Kürek elinden düştü. Geriye birkaç adım attı. Yakalanmıştı. Hayır, diye mırıldandı içinden. Yakalanmayı kabul edemezdi. Nizamdan biliyordu. Yakalanırsa belki de ömrünün sonuna kadar bir tımarhanede delilerin arasında yaşamak zorunda kalacaktı. Dayanamazdı. Asla dayanamazdı bu işkenceye. Bir iki adım daha attı arkaya doğru. Bakışlarını merdivenden inen polislerden alamıyordu. Birden sivil giyimli gençten birinin bodrum merdiveninin basamaklarını ikişer ikişer atlayarak indiğini gördü. Onu tanıyordu. Başkomiser Kenan öteki polislerin önüne geçti. Onun da elinde tabancası vardı. ''Teslim ol!'' diye bağırdı. Gerilemeye devam etti katil. Komiserle aralarında 4-5 metrelik mesafe kalmıştı. Artık kurtuluş şansının hiç kalmadığını o da anladı. Ama polislere teslim olmayacaktı. Elini pantolonunun arka cebine attı. Sustalısını kapatıp yerine koymuştu. Hala oradaydı. Kafası sisler içinde ve dumanlıydı sanki. Algılama gücü an be an azalıyordu. Ani bir hareketle sustalıyı çıkarıp düğmesine bastı. Çelik metal ok gibi yerinden fırladı. ''Sakın, sakın bir çılgınlık yapmaya kalkma, yoksa ateş ederiz!'' diye bağırdı başkomiser. Bir süre boş boş başkomiserin yüzüne baktı katil. Sonra şuursuzca gülümsedi. ''Çılgınlık mı? Bana çılgın, deli, manyak diyen sizler değil misiniz? Şimdi benden bunun aksine davranış mı bekliyorsunuz?'' Başkomiser ve arkasındaki iki polis yaklaşmaya devam ediyorlardı. İyice duvarın dibine sıkışmıştı katil. Kısa bir an elindeki sustalıya bakışları kaydı. Bu silahla kaç kişinin kanına girmiş, ne çok insan öldürmüştü. Ama günün birinde sustalıyı bu amaçla kullanacağını hiç düşünmemişti. Çok hızlı karar verdi. Bıçağın polislere doğru yönelttiği sivri ucunu seri bir bilek hamlesiyle kendi bedenine doğru çevirip olanca hızıyla kalbine gömdü. Ayakları üzerinde bir iki kere sallandı. Sonra kütük gibi yere düştü. Resmi sicillere göre Nizam Yön diye tanınan medya mensubu İstanbul'un eski ve köklü bir ailesinden gelen katil ölmüştü. ''Çabuk ambulans çağırın!'' diye bağırdı komiser. Polislerden biri merdivene doğru fırlarken aynı anda 3-4 polis daha bodruma iniyorlardı. Tülay gördüklerine inanamıyordu. Her şeyden ümidini kestiği anda beklediği mucize gerçekleşmişti. Evet, buna ancak mucize denebilirdi. İki polis Cahit'i çukurdan çıkarırken diğerleri de kürekle Tülay'ın üzerindeki toprakları atmaya çalışıyorlardı. Başkomiser Kenan, kızın o kadar kötü şartlar altında nasıl olup da gülümsemeyi başardığına şaşırdı. Yanına eğilip fısıldadı. ''Nasılsınız? Hiç endişelenmeyin. Az sonra can kurtaran burada olacaktır. Benim bir şeyim yok sayılır komiser. Asıl arkadaşım nasıl?'' Komiser de kızın metaneti karşısında tebessüm etti. ''Doktor değilim ama meslek gereği çok yaralı gördüm. Bana sorarsanız fazla bir şey yok. Baygınlığı kan kaybından. 10 gün sonra işinin başına döner.'' Gelen ilk ambulansla Cahit en yakın hastaneye sevk edildi. Tülay'ın çukurdan çıkarılması, bağlı olduğu halatlardan çözülmesi biraz zaman almıştı. Bir süre dik duramadı. Üstü başı kir ve toprak içindeydi. Şimdi de yaşadığı şokun sevinciyle titriyordu kız. Can kurtaran ekibinin getirdiği battaniyeye sardılar. ''Ben iyiyim.'' diye mırıldandı. ''Telaş etmenize gerek yok. Yine de acele edin. Tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir. Sizi hemen hastaneye gönderelim.'' ''Gerek yok komiserim. Dedim ya ben iyiyim.'' Komiser şaşkın şaşkın kızın suratına baktı. Ama nasıl olur? Kaç saat toprağın altında kalmışsınız? Muhtemelen aşı veya serum verirler. Yatak istirahati tavsiye ederler. Meraklanmayın. Bunların hepsini yapacağım. Ama daha önce... Anladım diye gülümsedi komiser kızın sözünü keserek. Galiba arkadaşınızın yanına gitmek istiyorsunuz. Çok isterdim. İçinden gelen coşkuyla çapkınca komisere göz kırptı. Biliyor musunuz? Cahit benim sözlüm. Hayatımı bir anlamda ona borçluyum. Tabii sizlere de. Ama daha önce yapacak bir işim var. İş mi? Ne işi? Sizi toprağın altından çıkardık. Bu halde iş mi düşünüyorsunuz? Unutmayın, ben bir muhabirim. Haber her şeyden önce gelir. Televizyon kanalım 1-2 dakika sonra yılın en ilginç ve çarpıcı haberini geçmeye başlayacak. Komiser omuzlarını silkerek mırıldandı. Siz bilirsiniz. Umarım bu fedakarlık için mükafat hak edersiniz. Hastane odası tertemizdi. Tülay kapıyı hafifçe aralayarak içeri bir göz attı. İlk karşılaşmalarında odada kimsenin olmamasını yürekten istiyordu. Hastaneye gelirken yol boyunca hep bunu dilemişti Tanrı'dan. Yanında refakatçi, yardımcı ya da hastane personelinden biri varsa içindeki duyguları tüm coşkusuyla göstermek, sarılıp okşamak, sevgisini açıkça anlatmak şansı kısıtlanacaktı. Odaya mesai arkadaşı olarak değil, bir sevgili gibi girmek istiyordu. Boştu oda. Cahit yatakta sapsarı bir çehreyle uzanmış uyuyordu. Beti benzi kül gibiydi. Genç kız birden endişeye kapıldı. Onu daha iyi ve toparlanmış bulacağını sanıyordu. Dün geceden bu yana sayısız kereler hastaneye telefon etmiş, onun sağlık durumu hakkında doktorlardan ve hemşirelerden bilgi almıştı. Cevaplar hep olumluydu. Kendine geldiğini ve hızla iyileştiğini söylemişlerdi. Usulca odaya süzüldü. Uyandırmak istedi. Galiba durumu sandığı kadar iyi değildi. Doktorlar yoksa kendisini teselli etmek için mi öyle konuşmuşlardı? Hayır diye mırıldandı içinden. Doktorlar hasta yakınlarından gerçekleri saklamazlardı. Bu durum doğaldı. Çok kan kaybetmiş Cahit. Pek tabidir ki yüzü sararacak. Kendini bitkin hissedecek ve uyuyacaktı. Hiçbir hayati tehlikesi yoktu. 100 kere sormuştu bunu doktorlara. Gürültü çıkarmamaya çalışarak getirdiği karanfil buketini masasının üzerine bıraktı. Sessiz adımlarla yatağın yanına yaklaştı. 1-2 saniye kararsız kaldı. Duygu yüklüydü o an. Olanlardan sonra ilk karşılaşma anında baş başa ve yalnız olmayı çok istemişti. Şimdi odada istediği gibi yalnızdılar ama ne yazık ki içindeki coşku selini sevdiği adama aktaramayacaktı. Cahit'e hala kan veriliyordu. Bıçağın açtığı yara yeri sargı bezleriyle omzunun üzerinden güzelce sarılmıştı. Kömür karası saçları alnının üzerine dökülmüş, üstüne çekilmiş beyaz pike göğsüne kadar çekilmişti. Bedeninin üst kısmı çıplaktı. Tülay yatağın kenarına ilişti. Yatak onun oturuşuyla hafifçe yaylandı. Derin bir uyku da olmalıydı ki gözlerini açmadı Cahit. Uyandırmayacaktı onu. Dinlenmesi, eski sağlığına kavuşması gerekiyordu. Pike üzerindeki elini tuttu usulca. Sıcak yaz gününde bile teni buz gibiydi. Kansızlıktan diye düşündü. Onu çok seviyordu. Kendi kendine konuşmaya başladı. Allah'ım, ben ne kadar kör, ne kadar kafasızmışım. Neden bu sevgiyi fark etmekte bu kadar geç kaldım? Niye ona olan aşkımı açıklamakta pasif davrandım? Sesi fısıltıdan yüksek çıkıyordu. Nasıl olsa odada kimse yoktu. Cahit de derin bir uykudaydı. İtiraflarını kimse duyamazdı. Tanrım, beni affet. Ona her şeyi açıklayacağım. Sevgilisine uzanıp dudağından öpmek istedi. Ama uyanır diye çekindi. Avuçlarında tuttuğu elini alıp yanağına sürdü. Parmaklarının ucunu öptü. İçini o zamana kadar hiç hissetmediği bir takım duygular kaplamıştı. İrkildi birden. Cahit'i ilk defa böyle yarı çıplak görüyordu. Meraklı bakışlarla onu süzdü. Hatta bir an yaptığından utandı. İri, geniş omuzları vardı genç adamın. Bedeni adeleli, göğüs çevresi fazla olmamak kaydıyla kıllıydı. Karar verdi. Uyku esnasında dudakları yara aralıktı. Niyeti hafifçe dokunup geri çekilmekti. Hatta bir an acaba yanağından veya alnından mı öpsem diye kararsız kaldı. Ama içindeki kıpırtıların bir tür şehevi dürtüler olduğunu hissediyordu. Dudağına uzandı ve usulca öptü. Nefis bir duyguydu. Cahit'i ilk defa dudağından öpüyordu ve içindeki coşku selinin birden taşarak tüm benliğini sardığını anlıyordu. Fakat onunki hafif, sıradan bir dokunuştu. Ona rağmen dudaklarının sevgilisinin ağzına kenetlendiğini, kendi alt dudağının birden Cahit'in dudaklarının arasında kaldığını hissetti. Sırtında da bir el bedenini genç adama doğru itiyordu. Zevkten kapanan göz kapaklarını açtı. Şaşkınlıkla yatakta yatan sevgilisine baktı. Domuz diye homurdandı. Uyanıktın değil mi? Beni gafil avladın. Evet sevgilim, uyanıktım ve dört göz ziyaretini bekliyordum. Anlaşılan bu itirafları duyabilmek için yaralanmam gerekiyormuş. Bilseydim bu işi çoktan yapardım. Gözleri sevinçle ışıldadı Tülay'ın. Mutluluğu yüreğinin ta derinliklerinde hissediyordu. 30. ayrımın sonu sayfa 402. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. Seslendiren İsa Güneruz. Seslendirme bitiş tarihi 1 Aralık 2014.